Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda İmam Müslim'in sahih kitabının imaret bölümü, emirlik, idarecilik bölümündeyiz. Memurlara hediye vermenin, memurların hediye almasının haram olması. Bâb-ı tahrimi hedayel ummal. Oradayız, 26. hadis-i şerifteyiz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye denilen bir zatı memur tayin etti. Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye sadaka üzerine, zekatlar üzerine memur tayin etti. Bu zat da vazifeden geldiği zaman bu sizin, bunlar da benim, bana hediye edilenler diye ayırdı. Zekat mallarını veriyor. Bunlar size ait zekat malları. Şunlar da bana hediye olarak verilenler diyor. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minber üzerinde ayağa kalkarak Allah'a hamdü sena ediyorlar ve şu ikazda bulunuyorlar. Benim gönderdiğim bir memura ne oluyor ki? Biraz da gazaplanmışlar. Bu sizin, bu da bana hediye verilenler diyor. Babasının veyahut anasının evinde otursa da kendisine hediye edilecek olan şeyler gelse ya, kendisine babasının veya annesinin evinde oturduğunda aynı hediyeler gelecek mi bir baksa ya, Muhammed'in nefsi kudretinde, kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz o sadakadan bir şey ele geçirirse, kıyamet gününde onu boynunda taşıyarak getirecektir. Böğren bir deve yahut bağıran bir inek veya meleyen bir koyun ile boynunda mutlaka kıyamet günü gelecektir. Sonra ellerini kaldırdı. Hatta koltuklarının beyazını gördük. O kadar yüksek iyice kaldırdı ve iki defa Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu. Allah'ım ben doğruları bu insanlara öğrettim. Bunlara tebliğ ettim. Sen de şahit ol ya Rabbi buyuruyor. Efendimiz bir memur gönderiyor. Memur geldiğinde diyor, diğer rivayette hasebehu, onu hesaba çektin. Gel bakalım ne yaptın, ne ettin. Ne aldın, kimden ne kadar aldın, ne kadar verdin, bunun hesabını, yani memuru takip etmek burada önemli. Efendimizin sünneti memurları takip etmek, sonra da memurların da memurluk esnasında hediye almamaları. Bu rüşvet olduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gazaplanıyor. Sen memur olarak bulunmasaydın, evinde otursaydın sana aynı hediye gelir miydi, bir bak bakalım diye soruyor. Hadis-i şerifte verilen bu hediyenin haram kılınmasının sebebinin memuriyet olduğu bildiriliyor. Yani memura verildiği için ona haramdır. Memurdan başkasına verilen hediye ise haram değil, bilakis müstehaptır. Yani hediyeleşmek sünnettir. Efendimizin teşvik ettiği bir şeydir. Tehadu tehabbu buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hediyeleşin, birbirinize olan sevginiz artsın buyuruyor. Hediyeleşmek güzel bir şey, ancak bu normal insanlar, arkadaşlar arasında olursa güzel. Memura verilen hediye ise bunun dışında tutuluyor. Memura memuriyetinden dolayı bize işte kolaylık göstersin, yardımcı olsun, işlerimizi yapsın diye verilen hediyenin bir nevi rüşvet olduğu burada ifade ediliyor. Ama arkadaşıdır memur. Daha önce aralarında bir hediyeleşme caridir, söz konusudur. Sonra da memur olmuştur. Ona da yine eski adeti olduğu üzere hediyesini verir. Yani kötü bir niyet taşımadan bunda bir mahsur yok. Ancak önceden hediyeleşmezken memur olduktan sonra hediyeleşmeye başlaması işte bu rüşvete girmiş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurmuşlardı. Sizden herhangi bir kimseyi biz memur tayin eder de bir iğneyi veya fazlasını bizden gizlerse bu hıyanet olur. Memurun devletten, amirinden parayla ilgili bir para alıp vermeyle ilgili, vergilerle ilgili hususlarda bir memurun devletten, amirinden bir iğneyi veya ondan daha küçük bir şeyi bile gizlemesi hıyanet olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz zekat toplamak için memurlar tayin ediyordu. Cizye için, haraç için, yani muhtelif devletin gelirleri için memurlar tayin ediyordu. Onlarla ilgili kıyamet gününde onu getirir buyuruyor Efendimiz. Bir iğne, bir iğneden daha küçük bir şey bile olsa kıyamet günü onu getirir. Bunun üzerine Ensardan siyah bir zat kalkarak Efendimizin yanına gitti. Onu hala görür gibiyim diyor ravi. Hala gözümün önünde adamın kalkışı, Peygamber Efendimizin huzuruna varışı vardı ve ya Resulallah, bana verdiğin vazifeyi benden geri al dedi. Efendimiz hayırdır, ne oldu diye soruyorlar. Sizi diyor biraz önce şöyle şöyle buyururken işittim ya Resulallah diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet diyor, ben o sözü şimdi de söylüyorum. Sizden kim bir zekat işine memur tayin edilirse, mali bir işe memur tayin edilirse onun azını da çoğunu da getirsin. Ondan kendisine ne verilirse alır, maaşını alır, hakkı neyse. Ne yasak edilirse ondan vazgeçer. Ondan bir iğneyi, bir iğneden daha azını bile saklamasın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da memurların emaneti, güvenilirliği hususunda çok önemli bir husus oluyor. 8. bölümde İmam Müslim, Bâb-ı vücûbi ta'atil ümerâ, emirlere, idarecilere itaatin vacip oldu. Çünkü itaat olmazsa toplumda bir kargaşa, huzursuzluk olur. Ancak ne zaman? Fî gâri masiyetin, günahı emretmedikleri, Allah'a isyanı emretmedikleri müddetçe. Ve tahrîmihâ fil masiyeh, eğer Allah'a isyan olan, Allah'ın yasakladığı bir şeyi emrediyorsa bu insanlar veya Allah'ın emrettiği bir şeyi yasaklıyorlarsa onlara itaat etmek de haram olur. Bunu ifade eden bir bab açmış oluyor İmam Müslim Hazretleri. Burada deniyor ki İbn-i Cüreyç diyor, ey iman edenler Allah'a itaat edin. Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Bir şey hususunda münakaşaya düşerseniz, anlaşmazlığa düşerseniz ve intenazatum fi şeyin ferudduhu ilallahi ve rasulihi, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a ve Resulüne onu sorun, danışın buyuruyor Cenab-ı Hak. Diyor ki bu ayet-i kerime Abdullah İbni Huzafe bin Kays hakkında nazil oldu. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasule ve ulil emri minkum. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve ulil emre itaat edin. Yani idarecilere, hakkıyla gelen Müslümanların tayin ettikleri idarecilere itaat edin. Sizden olan, yani Müslüman olan idarecilere itaat edin. Fe in tenaza'tum fi şey'in, eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz ferudduhu ilallahi ve rasul, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Hakem olarak Allah'ı ve Resulünü tayin edin. Yani bir hususta anlaşmazlık çıkarsa bu konuda Kur'an'ın ve sünnetin hakemliğine müracaat edilir. Kur'an'da, sünnette ne diyor? Bu hususta İslam alimlerine müracaat edilir. İslam alimleri de Kur'an'ın, sünnetin hükmünü beyan eder. Ona göre amel edilir. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız böyle yapın. Allah'a iman ve ahirete, öldükten sonra ebedi hayata gidip orada hesap vereceğine inanan, Allah'ın hesaba çekeceğine inanan Müslümanların münakaşa ettikleri hususlarda Kur'an'a ve sünnete müracaat etmeleri gerekiyor. Allah'a, Resulüne ve Ülül Emre itaat etmeleri gerekiyor. ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْو۪يلًا. Bu diyor daha hayırlıdır. İnsanlar için en hayırlısı budur. Ve sonuç itibariyle en güzel olan da budur. Akıbeti en güzel olan, kazancı en fazla olan da budur buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu ayet-i kerime diyor Abdullah bin Huzafe hadisesinden sonra nazil oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zatı komutan tayin ederek bir seriye göndermiş. Emrini askerlere verip göndermiş. Askerlere de ona itaat etmelerini söylemiş. Sonra askerler bir itaatsizlik yapmışlar. Kumandanı kızdırmışlar. Kumandan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana itaat etmenize emir buyurdu mu diyor, soruyor. Evet diyorlar, itaat etmenize emir buyurdu. Bana itaat edeceksiniz. Peki öyleyse diyor, bana odun toplayın. Emir veriyor. Onlar da odun topluyorlar. Ateş yakın diyor. Ateş yakıyor. Büyük bir ateş yakıyor. Sonra da bu ateşe girin diyor. Ben emrediyorum. Bu emre itaat edeceksiniz. Ateşe girin. Çünkü Peygamberimiz yola çıkarken size tembih etti. Emirinize itaat edin dedi. Onlar da bakıyorlar, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ancak ateşten kaçmak için itaat ettik diyorlar. biz dinsizken, imansızken, biz müşrik iken ateş içindeydik, ateşe düşmek üzereydik, cehenneme gidiyorduk. Ve bu ateşten kaçarak peygamberimize itaat ettik, iman ettik. Şimdi yani peygamberimize itaat ederek ateşe nasıl gireriz diye soruyorlar ve girmiyorlar. Sonra bu esnada konuşurken de kumandanın öfkesi geçiyor, ateşte zayıflıyor, sönüyor. Sonra da bu hadiseyi gelip Peygamber Efendimiz'e anlatıyorlar. Diyor ki ya Resulallah, böyle bir hadise yaşadık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer diyor ona girselerdi kıyamet gününe kadar çıkamazlardı. O ateşe girselerdi kıyamet gününe kadar çıkamazlardı. İtaat ancak meşru olan, yani şer'i şerife, şeriata, İslam'a uygun olan bir hususta geçerlidir. İslam'a uygun olan şeyler emredildiğinde itaat edilir. Allah'a itaat edilen hususlarda emire de, idareci de itaat edilir. Allah'a isyan olan hususlarda emire itaat edilmez buyuruyor. Bunun üzerine işte biraz önce okuduğumuz ayet-i kerime nazil oluyor. Ey iman edenler, Allah'a, Resulüne ve ölül emre itaat ediniz. Eğer bir hususta münakaşa ederseniz, ihtilafa düşerseniz, bu askerlerin yaptığı gibi ateşe girelim mi, girmeyelim mi diye, فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ, o meseleyi Allah'a ve Resulüne götürüp sorun. Kur'an'a ve sünnete sorun. Bu askerler de bu meseleyi tartışmışlar, girmemişler. Yani bir sıkıntı olduğunda Efendimiz'e sorup veya Kur'an-ı Kerim'e müracaat edip bunun hükmünü ona göre, oradan çıkarttıkları hükme göre masiyet hususunda kumandana da itaat edilmez. Allah'a isteyen hususunda kumandana itaat edilmez sonucuna varmaları gerekiyordu. Bu vesileyle Cenab-ı Hak bu esası bizlere öğretmiş oluyor. Bu ayet-i kerimeyi de hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Çünkü ayet-i kerime bunu söylüyor zaten. Her kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Çünkü Allah'ın elçisi, Allah'ın kullarını gönderdiği elçi. Yani bugün basit bir insanın temsilcisini bile, sözcüsünü, elçisini bile aynı şekilde aynı yerine koyuyor insanlar. Diyorlar ki falanın elçisi, başbakanın, cumhurbaşkanının, falan bakanın, falan müdürün gönderdiği elçi, adam, falanın adama. Buna biz şimdi itaat edersek o adama itaat etmiş oluruz. İsyan edersek o adama isyan etmiş oluruz. Bu adama yaptığımız her hareket bunu gönderene yapılan bir hareket manasına gelir. Bu herkesin kabul ettiği bir şey. O zaman Peygamber Efendimiz bundan daha güçlü bir durumda. Bir rasul, bir elçi, Allah'ın peygamberi, peygamberini göndermiş Cenab-ı Hak. O zaman Peygamber Efendimiz'e nasıl muamele ediyorsak o muamele aynısı Cenab-ı Hakk'a yapılan bir muamele. Ona saygı gösteriyorsak, tazimde bulunuyorsak, onu seviyorsak, bu Cenab-ı Hakk'a olan bir tazim, sevgi, muhabbettir. Ona isyan ediyorsak, ilgisiz kalıyorsak, ona kusur, saygıda kusur ediyorsak, bu Cenab-ı Hakk'a karşı bir kusur, bir saygısızlık manasına geliyor. Bir de kim benim tayin ettiğim amire itaat ederse, Efendimiz öyle buyuruyor, bana itaat etmiş olur. Bu zincir haline bu şekilde geliyor. Kim de amire, benim tayin ettiğim amire isyan ederse bana isyan etmiş olur. Peygamberimiz Resul, elçi, onun da Allah'ın rızasına göre hareket ediyor. Allah'ın rızası dışında bir hareketi söz konusu değil Peygamberimizin. Ve pek çok hareketi vahiy ile oluyor Efendimizin. Peygamberimizin tayin ettiği bir kumandana da, valiye de itaat etmek, Efendimiz'e itaat, dolayısıyla Allah'a itaat, ona isyan etmek, Efendimiz'e isyan etmek, dolayısıyla Allah'a isyan etmek manası taşıyor. Bugün Peygamber Efendimiz tabii ki ümmetinin de başı boş kalmasını hiçbir zaman istemiyor. Müslümanların mutlaka bir imame etrafındaki tesbih gibi bir imam etrafında, bir idareci etrafında toplanmalarını istiyor ve Müslümanların arzusuyla, isteğiyle, onların tayiniyle, Müslümanların seçmesiyle başa gelen bir idareci de Müslümanların idarecisi olarak kabul ediliyor ve ona itaat, Peygamberimize itaat. Ona Peygamberimize itaat, Allah'a itaat manasına geliyor. Çünkü bunda Allah'ın kullarının, Peygamberimizin, ümmetinin menfaati olduğu için. Bu itaatte huzur, saadet, birlik, beraberlik olduğu için insanlara yansıyor bu. Bu insanlar da Allah'ın kulları, bu insanlar peygamberimizin ümmeti. Dolayısıyla peygamberimiz de bu şekilde emirlere itaat etmeyi zaten ayet-i kerimede emrediyor. Emire itaat bu manada, yani Cenab-ı Hakk'ın kullarının menfaati için olduğundan dolayı yine benzer rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş, her kim bana isyan ederse Allah'a isyan etmiş olur. Ve kim benim emirime itaat ederse bana itaat etmiş, her kim benim emirime isyan ederse bana isyan etmiş olur. Yani bu emir bizzat Peygamberimizin hayatında yaşarken tayin ettiği emir olması da şart değil. Müslümanların kıyamete kadar başlarında olan, İslam'ın razı olacağı şekilde seçilen, Müslümanların kabul ettiği bir idareci, Müslümanların çoğunluğunun kabul ettiği bir idareci, Müslümanların ehlül hal vel akt olan, ülün nüha olan, akıllı uslu, bilgili kimselerinin, Müslümanların kanaat önderlerinin, önde gelen, ileri gelen insanların seçtiği ve Müslümanların çoğunluğunun genel kabulünü gören bir idareci, o da Peygamberimizin tayin ettiği bir idareci makamındadır. Çünkü kıyamete kadar bu şekilde gelecek ve ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bu şekilde ülül emre itaat edin emriyle onlara itaati bizlere emrediyor. Hadis-i şerif, bu hadis-i şerif Efendimizin şöyle devam ediyor. Kim benim emirime itaat ederse bana itaat etmiş, her kim benim emirime isyan ederse bana isyan etmiş olur. Bu hadis-i şerif yine ayet-i kerimeden alınıyor. Şu ayet-i kerimede alınıyor. Nisa suresi 80. ayet-i kerimeden. Cenab-ı Hak, men yuti'ir rasule fakat ata Allah. Kim Allah'a, Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Resul'e itaat Allah'a itaattır. Ve men tevella, kim bundan yüz çevirirse, sırt dönerse, feme arsalnake aleyhim hafiza, biz seni onlara koruyucu olarak göndermedik. Herkes kendi bilir. Sana düşen sadece tebliğdir. Bir muhafız olarak göndermedik. Peygamber hidayet rehberidir. Tebliğ eder, gösterir, şefkatle, merhametle davet eder ama istemeyen, inat eden kimseler onları da korumak zorunda değildir. Onlar da kendileri bilirler. Nisa suresi 80. ayet-i kerime. Bundan bu ayet-i kerimenin bir tefsiri oluyor Efendimizin bu hadis-i şerifi. Çünkü Cenab-ı Hak peygamberine itaat olunmasını burada emir buyuruyor. Binaenaleyh ona itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de amire itaati emrediyor. İdarecilere, devlet başkanlarına itaati emrediyor. Bunlar Allah'ın emrine uydukları müddetçe, bunlar kendi şahıslarına günahkar olabilirler. Kendi fısıkları, sıkıntıları, kusurları olabilir. Bunlar tabii ki elden geldiğince düzeltilmeye çalışılır. Ancak bunlar idarede Allah'a isyanı emretmiyorlarsa bunlara itaat gerekir. Yok, toplumun huzuru, insanların saadeti buna bağlıdır. Resulullah Efendimizin amirlere itaate son derece ehemmiyet vererek bunu kendine yapılan itaat mertebesine yükseltmesine sebep olarak Hattabi şunu gösteriyor, şunu söylüyor. Hattabi hadis şerh eden alimlerimizden büyük bir alim. Diyor ki, gerek Kureyş, gerekse onların peşinden gelen Araplar emirlik nedir bilmezlerdi. Kendi kabile reislerinden başka kimseyi tanımazlardı. Kabilesini tanıyor, başka onu bir şehirde yaşıyorsa o şehrin valisini tanımıyor. Bir halife varsa başlarında devlet başkanını tanımıyor. Sadece bedevi, çöllerde yaşamaya alışmış kabile reisini tanıyor, başkasını tanımıyor. Tabii ki Efendimiz her hususta olduğu gibi bu hususta da bir yenilik getiriyor. Onlara bir hakikati öğretiyor. Güzel olan en güzelini öğretiyor. İslam gelerek kendilerine emirler tayin edilince, işte Mekke'ye bir vali tayin ediliyor, Medine'ye, Şam'a, Basra'ya, Kufe'ye valiler tayin ediliyor. Bunun başında devlet başkanı, halife var, halifeler var, idareciler var. Bunlar tayin edilince bu bedevi insanlar, pek çok kabile var tabii bunun içerisinde. Bu kabile insanları bunu hazmedemiyor, buna alışamıyorlar. Hatta bazı itaatten çekiniyor, itaat etmek istemiyor. Yine eskisi gibi başına buyruk yaşamak istiyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, amirlere itaat etmenin kendisine yapılan itaate, isyanın da kendisine yapılan isyana eşit olduğunu bildirerek onları amirlerine itaate teşvik buyuruyor. Bu suretle tefrikanın önüne geçmiş oluyor. Hakikaten Efendimiz bir İslam birliğini, İslam devletini kurmak istiyor Arap Yarımadası'nda. bu itaat olmasa, herkes başına buyruk gitse, herkes kendine göre bir kusur bulur. Yani Hazreti Ebubekir'de de kusur bulan insanlar çıktı. Hazreti Ömer'de de, Hazreti Ömer'e çok sertsin diyorlardı. Hazreti Osman'a kusur buldular. Sen işte akrabalarına daha çok meylediyorsun, akrabalarını daha çok idareye getiriyorsun diye. Halbuki onun öyle bir kötü niyeti yoktu yani. Sıla-i Rahim olarak belki yaptığı şeyler vardı ama ona kusur buldular. Hazreti Ali'ye kusur buldular. Yani kusur bulmadıkları kimse kalmadı. Hatta bedevi yapılı, harici zihniyetli insanlar gelip Peygamber Efendimiz'e bile adil ol ey Muhammed diye kabaca seslendikleri oldu. Efendimiz'e bile kusur buldular. İnsanlara bakarsan her kafadan bir ses çıkar. Ama akıllı uslu insanların birli araya gelerek bir esas belirlemeleri, diğer insanların da ona itaat etmeleri, toplumun huzuru ancak böyle sağlanabileceği için Efendimiz de o kabileleri valiler etrafında ve halife etrafında toplanmaya davet etti, ona emretti ve bu itaatın Allah'a itaat. Çünkü İslam yaşanması gerekiyor. İslam'ın yaşanması huzurlu bir toplum hayatına ve kuvvetli bir devlet idaresine bağlıdır. Devlet idaresi olmadan İslam'ın pek çok emri uygulanamaz, yaşanamaz. Bu da ancak insanların itaat etmelerine bağlıdır. Yani şahsi menfaatlerini, şahsi takıntılarını, şahsi problemlerini bir kenara bırakarak, işte ben bu idareciden şöyle zarar gördüm, tarlamın şurası istimlak edildi, işte evim şöyle fazla yükseltemedim, ne bileyim şu şekilde maaşımdan eksildi, düştü, şu gelirim azaldı, şu malım para etmedi gibi şahsi zararları, şahsi menfaatleri hesaba katarak, sadece kendisi için düşünerek bir idareciye değer vermesi, bir idareciyi değerlendirmesi bir Müslümanın yapacağı bir şey değil, bir Müslümanca bir bakış açısı değil. Müslümanın düşüneceği ilk önce şey, ben dinimi dünyada en güzel şekilde yaşamam lazım. Gerçek hayatta, ebedi hayatta kazanmam lazım. Benim birinci sıradaki işim bu. Yani ben dinimi güzelce yaşayamadıktan sonra hiçbir şeyin kıymeti yok. Hiçbir dünyanın ve dünyalığın kıymeti yok. Çünkü 3 gün sonra ben ebedi bir sıkıntıya düşeceksem bunun ne manası var? Bunu idrak etmesi gerekiyor Müslümanın. Birinci sırada öncelikli düşündüğü şey, ben dinimi ölmeden, şu son nefesim, kısa hayatım sona ermeden önce nasıl rahat bir şekilde yaşayabilirim? Bunun imkanlarını araştırmak, bunun yollarını açmak, bunun için gayret etmektir. Öncelikle bunu düşünmektir. Yani şu idareciye itaat ettiğimde dinimi daha rahat yaşayabilirim. Şöyle bir tercihte bulunduğumda veya şöyle bir fedakarlıkta bulunduğumda, bu hususta tabii ki imtihan dünyasındayız. Hiçbir şey karşılıksız olmuyor. İmtihan oluyor. Fedakarlıklar gerekebiliyor. Dinini güzel yaşamak isteyen insanın bazen dünyasından fedakarlık etmesi gerekiyor. O fedakarlıkları yaparak Müslümanların birliğini sağlaması. Kimisi makam sevdasıyla, kimisi şöhret sevdasıyla, kendisi her birisi bir tarafa çekerse, Müslümanların birlik olamazsa, paramparça olurlarsa, sonra da tabii ki düşmanların işine yarar bu. Düşmanların ekmeğine yağ sürer. İslam düşmanları da gelip Müslümanlara hükmetmeye, onları ezmeye, onları İslam'ı yaşamaktan men etmeye başlarlar. Bugün işte Avrupa'da görüldüğü gibi, Avrupa'da hiçbir zaman Müslümanlara tahammül edemediği gibi, oradaki çok demokratik olduklarını, çok insan haklarına riayet ettiklerini söyleyen insanların, Müslümanların bir ufacık Allahu Ekber sözüne bile tahammül edemediklerini bugün açıkça görüyoruz. İşte bu durumları iyi değerlendirmek gerekiyor. Müslümanların da aldanmaması gerekiyor. Müslümanlar bugün her husustan aldatılıyor. Ya yalan söyleniyor. İnsanların gözleri boyanıyor. Müslümanlar da firasetli davranamadığı için bu sözlere aldanabiliyor. Uyanık olarak birlik, beraberlik ve kuvvet içerisinde olması ve kuvvetini daha da artırması gerekiyor. Nasıl ki Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edip bütün Müslümanlara da oraya hicret etme emri veriyor. Bunun sebebi nedir? İşte Müslümanlar orada güçlenecek ki kendileri başkasına boyun eğmesin, başkaları onlara boyun eğsinler, başkalarına söz geçirebilsinler diye farz kılıyor. Mekke fethedilinceye kadar nerede bir insan Müslüman olsa Medine'ye hicret etmesi farz oluyor. Ki orada Müslümanlar güçleniyor, İslam güçleniyor. Ondan sonra Mekke fethedildikten sonra artık herkes hicretten sonra, fetihten sonra hicret yoktur. Herkes yerinde, beldesine kalsın. O insanların kendi yerine kalmaları, İslam'ı orada anlatmaları için daha uygun oluyor. Bu sebeple strateji değişmiş oluyor. Muhterem dinleyenler, inşallah kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler, Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda idarecilik bölümünde devam ediyoruz. Ebu Hureyre Hazretleri şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem darlıkta, sıkıntılıyken, zor durumlarda, kolaylık durumlarında, rahat durumlarında, sonra isteyerek neşeli olduğu zamanlarda, hoşuna gittiği hallerde, hoşuna gitmediği, hoşlanmadığı durumlarda, dünya işlerinin tercih edildiği, dünyada başkalarının kendisine tercih edildiği, kendisinin de mesela bir hakkı, bir liyakatı var ama başkaları ona tercih ediliyor. Böyle durumlarda hangi durum olursa olsun idareciye itaat etmek, onu dinleyip itaat etmek üzere biat alıyor, itaat etmelisin diye söz alıyor. Ebu Hureyre Hazretleri'nden Efendimiz aleyke es-sem'a, sana itaat etmek gerekiyor. Aleyke gerekiyor. Es-sem'a ve ta'a, işitmek, itaat etmek, dinlemek, itaat etmek. Ne zaman fi usrike, zor durumdasın, yine itaat edeceksin. Fi ve yusrike, rahat durumdasın. İşte elin dar, fakirsin veya zenginsin. Ve men şatike, hoşuna giden durumlar var, sevdiğin işler var. Ve mekruheke, hoşuna gitmeyen, sevmediğin işler var. Ve esaretin aleyke, sana bazıları tercih ediliyor. İşte yandaşlarını tercih etti deniliyor mesela. İşte falanı aldı, ben layıktım, beni almadı falan tercih etti. Bize ilgilenmediler, biz kenarda kaldık, bizi itildik gibi. Böyle durumlar olabilir. Bunu Ensar'da yaşamış. Efendimiz öyle buyuruyor Ensar'a. Ensar, önce muhacir kardeşlerimize ver ya Resulallah diyorlar bizden önce. Efendimiz öyle mi diyor? Siz diyor Kevser havuzunda benim yanıma gelinceye kadar sabredin diyor. Öyle zaman gelecek size diyor, başkaları tercih edilecek. O zaman da sabredin buyuruyor. Bunu Ensar bile yaşıyor hakikaten. Allah'ın Resulü'nün sahabileri bir kenara itilmiş, idare aşkıyla yanan, makam sevdalısı insanlar. Bunlar Müslüman tabii ki, gayrimüslim de değil ama insanların zaafları oluyor bu hususta. Kendi yakınlarını tercih etmişler, değişik haksızlıklar yapmışlar ama buna da sabredin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Huzursuzluk çıkarmayın. Çünkü böyle bir huzursuzluk çıkardığında, isyan çıktığında bu yapılan haksızlıklardan daha büyük, kat kat büyük bir zarar olacak Müslümanlar açısından. Bu sebeple Kevser havuzunda benim yanıma gelinceye kadar sabrediniz buyuruyor. Burada da bu şekilde her türlü halde itaat etmeyi, işitmeyi, itaat etmeyi, dinleyip itaat etmeyi emrediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisin manası diyorlar, amirler kendilerinde olan haklarınızı vermeyip benimseseler bile siz yine onları dinleyip itaat edin. Başkasını tercih etmek kelimesinin böyle bir manası da var. Yani kendi haklarını alıyor sizden ama sizin hakkınızı size vermiyor. Böyle bir idareci düşünün, zulmediyor adeta. Ama bu insan da Allah'a isyanı emretmiyor. Namazını kılıyor. Allah'a gücü yettiğince de itaat etmeye çalışıyor. Ama böyle yanlışlar da var. Halatu amelen salihan ve ahire seyyi'e. Güzel salih amellerle yanlış işleri karıştırıyor birbirine. O karıştırma durumu da olsa diyor, böyle durumda da olsa dinleyip itaat etmen gerekir diyor. Bu babın bütün hadisleri amire, idareci, itaat hakkında. Sebebi de Müslümanların birliğini korumak. Niçin itaat ısrarla emrediliyor? Müslümanların birliğini, beraberliğini korumak, devletini zayıflatmamak, düşmanların eline fırsat vermemek. Çünkü tefrika din ve dünyalarının fesadına yol açar. Müslümanların dininin de fesadına, bozulmasına, dünyasının da bozulmasına yol açar. Ebu Hureyre Hazretleri gibi aynı şekilde Ebu Zer Hazretleri de şöyle buyuruyor. Dostu Halilim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana dinleyip itaat etmemi vasiyet etti. İnne halili, dostum Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evsani, bana vasiyet etti. En esma'a ve uti'a, dinlemeyi, itaat etmeyi. Ve in kana abden mücedde'al atrafi, velev ki diyor başımızda elleri kolları kesik, siyahi, habeşi bir köle bile olsa. Yine veda haccında hutbe okurken başka bir sahabiye bunu söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üzerinize sizi Allah'ın kitabıyla yöneten bir köle bile vali tayin edilse onu dinleyin ve itaat edin buyuruyorlar. Demek ki Müslümanların vazifesi de Müslüman bir idareci tayin etmek. Müslüman bir idareci, İslam'a yol açan, İslam'ı genişleten, yayan, tebliğ eden, Müslümanların İslam'ını rahat bir şekilde yaşamasını temin eden bir idareciyi başa getirmeye gayret etmek ve bu idareci diyor artık insani yapı olarak, vücut yapısı olarak hiç değer verilemeyecek, beş para etmeyecek derecede bir köle bile olsa buna bile itaat ediniz. Çünkü bu başa geldiyse, buna bir vazife verildiyse diye. Yine İbni Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den Müslüman bir kimseye sevdiği, sevmediği her hususta amirini dinleyip itaat etmek vaciptir, gerekir. Alel mer'il müslim es-sem'u ve't-ta'atu fîmâ ahabbe ve kerihe. Sevse de sevmese de, hoşuna gitse de gitmese de, menfaatine olsa da olmasa da idareciye itaat etmesi gerekiyor. Ancak istisnasıdır illa en yu'mara bi masiyetin. Eğer Allah'a isyan olan, günah olan bir husus emredilirse kendisine, o zaman itaat etmez. Eğer masiyet emredilirse fe in umira bi masiyetin fe la sem'a ve la ta'ata. Burada her şeyden önce Allah'a itaat etmemiz gerekiyor. Bizim maksadımız Allah'a itaat etmek. Allah'ın dinini güzel yaşayabilmek. İdareci sadece bu yolda bir vasıta, bir vesile. İdareci bize Allah'a itaatin yolunu açıyorsa, kolaylaştırıyorsa biz ona destek veriyoruz. Biz ona yardımcı oluyoruz. Ona dua ediyoruz. Onun da buna göre tabii ki ecri kat kat fazla oluyor ama Allah'a itaatin yolunu kesiyorsa, Allah'a itaatı engelliyorsa, isyanı emrediyorsa, isyanın yayılmasına, günahların yayılmasına yol açacak birisi ise buna da hiçbir zaman itaat edilmez, destekte olunmaz. Bu da büyük bir vebal olur. Çünkü bizim asıl maksadımız Allah'a ve Resulüne itaattir. Bunun yolunu açmaktır. Biraz önceki hadis-i şerifte kolları bacakları kesik köleden kasıt, onun beş para etmeyen en kıymetsiz bir köle olduğunu anlatmaktır. Yani amirin soyu sülalesi alçak da olsa kendisine itaat etmek vaciptir. Madem ki amir olduysa, şu kadar var ki itaat olunmak için günah olan bir şeyi emretmemesi şarttır. Dinen yasak olan bir şeyi emrederse kendisine itaat edilmeyeceği yine bu hadislerde beyan buyurulmuştur. İmam Nevevi şöyle bir açıklama getiriyor. Kölenin amirliği kendisini hükümdarlardan biri tayin ettiği yahut memleket idaresini kuvveti ve tabileriyle ele geçirdiği zaman tasavvur edilir. Yani köle normalde bu şekilde bir köle idareci yapılmaz, seçilmez. Ama ne olur? Halife, devlet başkanı bir vali tayin edebilir böyle bir şahsı. Bu zaman itaat etmek durumunda kalırsın veya bu köle adamlarını toplamıştır. Güçle, kuvvetle savaşarak idareyi ele geçirmiştir. Sükuneti sağlamıştır. İdareye hakim olmuştur. O zaman artık ondan sonra tekrar ona eğer Müslüman bir insansa isyan etmeye, sen zorla bu idareyi aldın, artık seni burada durdurmayız, seni değiştirmek istiyoruz diye isyan edip tekrar ortalığı karıştırmaya, Müslümanlara zarar vermeye, Müslümanlardan pek çok canın gitmesine sebep olmamak gerekiyor. Ona itaat etmek gerekiyor. Böyle bir durumlarda söz konusudur. Yoksa onu seçerek doğrudan doğruya amir tayin etmek caiz değildir. Yani böyle eksik kusurlu bir insanı seçmek doğru değildir. Ama seçildiyse veya tayin edilirse tepeden, o zaman da itaat edilir. Emirliğin şartı hür olmaktır. Hür insan emir olur. Hür olmayan insanda Müslümanlara idareci olması söz konusu değildir. Resulullah Efendimiz bir ordu göndermiş ve üzerlerine de bir zatı kumandan tayin etmişti. Biraz önce bahsettiğimiz hadise benzer. Bunlar bir ateş yakmışlar. Kumandan bu ateşe girin demiş. Bunun üzerine bazı kimseler ateşe girmek istemiş. Diğerleri biz bundan kaçtık. Zaten ateşten kaçarak Peygamber Efendimiz'e tabi olduk. Cehennemden kaçarak bu ateşe niye girelim demişler. Bu iş Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber verilince ateşe girmek isteyenlere ona girseydiniz kıyamet gününe kadar onun içinde kalırdınız buyurmuş. Ötekilere de güzel sözler söylemiş. Yani akıllı davranmışlar çünkü firasetli davranmışlar. Diyorlar ki biz bu ateşe girmek Allah'ın yasakladığı bir şeydir. İnsanın kendi kendine ateşe atması, intihar etmesi. Allah'ın yasakladığı bir şeyi emreden bir insana da uyulmaz, tabi olunmaz. Bu insan kim olursa olsun, Peygamberimizin tayin ettiği bir kumandan da olsa, Peygamberimizin sizin buna itaat edin dediği bir kumandan da olsa, buna itaat edilmez. Yani bugün bazı insanlar işte falan zat şöyle bir zattır, böyle bir zattır, ne derse doğrudur. Her şeyini günahı da emretse kabul, isyan da emretse kabul, bir kılıf bularak tabii ki. Doğrudan emretse insanlar belki uyanırlar ama bir kılıf bulunduğu zaman insanlar uyanamıyor çoğu zaman. Gafletten firasetli davranamıyor, itaat ediyor. Burada onu görüyoruz. Efendimiz bu kumandanı tayin ettiğinde askerler de emrediyor. Buna itaat edeceksiniz diye. Buna rağmen diyorlar ki biz Efendimiz'e tabi olurken, Müslüman olurken ateşten kaçarak Müslüman olduk. Niye burada ateşe girelim? İşte bu firasetli davrananlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel sözler söylüyor, onları methediyor. Ve Allah'a isyan hususunda itaat yoktur buyuruyor. Bir insan Allah'a isyanı emrediyorsa ona itaat yoktur. Yani çeşitli kılıflar bulabilir. İşte bir müddet işte böyle idare edelim de daha sonra işte İslam devletini kuracağız. İşte şöyle adaletli bir sistem, adil bir nizam kuracağız. Şöyle güzel günler gelecek. O halde şimdilik işte başınızı açabilirsiniz. Tesettüre riayet etmeyebilirsiniz. İçki içebilirsiniz. Namazı erteleyebilirsiniz. Namazı ima ile kılabilirsiniz gibi böyle fıkıh kitaplarına bile sığmayan hiçbir alimin söylemediği şeyler söylenebiliyorsa bu konuda biraz firasetli olmak gerekiyor. Peygamber Efendimiz Allah'a isyan hususunda itaat yoktur. İtaat ancak meşru olan bir şey hususundadır. Yani firaset de burada zaten devreye giriyor. Açıkça adam ben size Allah'a isyan ediyorum, isyanı emrediyorum dese zaten o konuyu herkesin dikkatini çeker, herkes bunu anlayabilir. Asıl mesele çoğu zaman da Müslümanların aldandığı, hataya düştüğü tarih boyunca bilhassa İngilizler tarafından çok zaman Müslümanların, Müslüman memleketlerin zarara uğratıldığı hususlar bunlar. İçeridenmiş gibi görünüp, Müslümanmış gibi görünüp, kılıflarla, işte ama farklı tevillerle, farklı yönlendirmelerle, ehli sünnet vel cemaat anlayışının dışındaki anlayışlarla toplumlar yıkılıyor, bölünüyor, parçalanıyor. Onun için ehli sünnet vel cemaat itikadı anlayışının önemi burada ortaya çıkıyor. Bütün Müslümanlar bu itikada, bu anlayışa sıkıca sahip çıkması gerekiyor. Buna uymayan görüşleri kabul etmemesi, buna uymayan tevilleri, emirleri, yorumları kabul etmemesi gerekiyor. Bunu da öğrenmesi gerekiyor. Yani ilim bunun için farz zaten her Müslümana ilmi halini öğrenmek farz-ı ayın. Bu sebeple bunları bilmek, bu konuya biraz eğilmek gerekiyor. Bütün vaktini insan maç seyrederek, film seyrederek, televizyon karşısında haber seyrederek geçirmemesi gerekiyor. Maalesef bunlar hakikaten bütün vakitlerimizi alıp götürüyor. Hiçbir şeye vakit bırakmıyor. Halbuki insanın evinde Kur'an'ı öğrenmek, okumak, hadis-i şerifleri öğrenmek, okumak, ilmi halini okumak, İslam'ı öğrenmek için vakitleri olması, vakitler ayırması gerekiyor. Çoluğuna, çocuğuna vakit ayırması gerekiyor. Ama bugün maalesef herkes gözünü bir ekrana dikmiş. Kimisi televizyona, kimisi bilgisayara, kimisi telefonuna, kimisi iPad'ine, iPhone'una derken, kimisi başka şeylerle meşgulken hiçbir zaman bu gerçek meşgul olunması gereken işlere vakit kalmıyor. Bu sebeple de Müslümanlar zarar etmiş oluyor. Hadis-i şerif masiyet hususunda amire itaat edilmeyeceğine, itaatin sadece meşru hususlarda lazım geldiğine delil oluyor. Bunu da söylemiştik zaten. Ubade radıyallahu anh anlatıyor. Ubade bin Velid, o da dedesinden naklederek diyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme darlıkta, hoşlandığımız hususlarda, hoşlanmadığımız hususlarda, bize tercih yapıldığında, biraz önce geçtiği gibi dinleyip itaat etmeye, emirlik hususuna ehil olanlarla kavga etmemeye ve nerede olsak hakkı söyleyeceğimize, Allah hakkında hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayacağımız hususunda biat ettik. Peygamberimize söz veriyoruz diyor. Ne söz veririz? Yani biat ettik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ve ta'a. Dinleyip itaat etmek üzere. Fil usri zorluk, yokluk zamanlarında, vel yusri genişlik, rahatlık zamanlarında, vel men şatayım, hoşumuza giden hususlarda, vel mekre hoşlanmadığımız hususlarda ve ale esaratin aleyne, bize tercihler yapıldığı zaman, yani bizim hakkımız olduğu halde, biz ehil olduğumuz halde başkası bize tercih edildiği zamanlar olabilir. Böyle bir zaman bile olsa işitmek, dinlemek, itaat etmek ve ale en la nunazi'al emra ehlehu. İdarecilerle çekişmemek, onlara zorluk çıkarmamak, onlara takoz olmamak, onların tekerine çomak sokmamak, onlara isyan etmemek, onlara idarecilik hususunda onlarla çekişerek onları iş yapmaktan alıkoymamak hususlarında beyat ettik ve ala en nekule bil hakkı eyneme künne, nerede olursak olalım hakkı söyleyeceğimiz üzerinden beyat ettik. La nekhafu fillahi levmete laim, Allah'a ibadet ederken, Allah'a kulluk ederken, Allah'ın dinini tebliğ ederken kınayanların kınamasından korkmamak üzere. Bugün en çok engel de bu oluyor hakikaten. İnsanlar ne der? İnsanlar işte gerici der, yobaz der, sofu der, bilmem ne der gibi değişik korkularla. İnsanlar ayıplarlar korkusuyla. İnsan doğru olan şeyleri yapamıyor, söyleyemiyor. Halbuki ayet-i kerimede de geçiyor. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا اِمْ diye Maide suresi 54. ayet-i kerimede. Hadis-i şeriflerde de geçiyor. Efendimiz de söz almış. Doğruyu yaşama hususunda, Allah'ın dinini yaşama hususunda, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yapma hususunda kınayanların kınamasından korkmamak. Bu önemli bir esas. Kınayanların kınamasından korkmamak. Ubade bin Samit hastayken yanına gittik diyor. Cünade bin Ebi Ümeyye. Allah iyiliğini versin. Bize Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim bir hadis rivayet et ki Allah onunla bizi faydalandırsın dedik diyor. Hastalanmış, belki vefat eder diye bu sahabeden bazı hadisler duyalım istedik. Bunun üzerine şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi davet etti. Biz de kendisine itaat ettik. Bizden aldığı sözler arasında şunlar da vardı. Hoşlandığımız şeylerde, hoşlanmadığımız hususlarda, darlıkta, varlıkta, genişlikte, rahatlıkta, üzerimize tercih yapıldığında dinleyip itaat etmeye ve emirlik hususunda ehil olanlarla kavga etmemeye dair bizden biat aldı, söz aldı diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sahabi de, her bir sahabi farklı farklı Efendimiz'den duydukları aynı şeyleri ifade ediyorlar. Demek ki bir mecliste pek çok sahabi bulunmuş ve bu sahabiler değişik yerlerde, farklı yerlerde farklı sahabiler aynı hususu naklediyor. Aynı ifadeler, gördüğünüz gibi dinlemek, itaat etmek ne hususta? İşte hoşlandığın, hoşlanmadığın, darlıkta, zorlukta, başkası bize tercih edilirken itaat etmek. Ve en la nunazi'al emra ehlehu, emir ehliyle münakaşa etmemek, çekişmemek. İdarecilerle münakaşa, onlara isyan etmemek, sıkıntı çıkarmamak, onları işten alıkoymamak. Haksız yere tabii ki. Haklı yere onları düzeltmek, onları ikaz etmek, bu ayrı bir husus tabii ki. Her şeyin yeri var. Ondan sonra illa en terav küfran bevahen indekum minallahi fihi burhan. Ancak diyor idarecide açık bir küfür görürseniz, Allah inkar durumu görürseniz, bu hususta yanınızda bir delil, burhan varsa, ancak hakkında elinizde Allah'tan bir hüccet bulunan aşikar bir küfür görürseniz, yani idareci küfür üzerinde bu açık delille ortada, yani bir söz söylenti değil, bir gazete haberi değil, bir yaygara propaganda değil, gerçekten biliyorsanız bunun küfür olduğunu, o zaman diyor o idareciyle çekişebilirsiniz, ona isyan edebilirsiniz, baş kaldırabilirsiniz. Ancak bu idarecinin bir küfrü yoksa, Müslümansa, bunun kendi şahsi hataları, ufak tefek kusurları, yanlışları, günahları sebebiyle onlara hiçbir zaman isyan etmezsiniz, onlara çekişmezsiniz, onlara ayak bağı olmazsınız. Bunu Efendimiz söz alıyor sahabilerinden. Hadisin manası şu şekilde açıklanıyor. İş başında bulunan amirlerle onların vazifeleri hakkında kavga ve kendilerine itiraz etmeyin. Meğer ki onların İslam kaidelerine göre muhakkak münker sayıldığını bildiğiniz bir kötülüğünü göresiniz. Küfrünü göresiniz. Böyle bir şey görürseniz bunu reddedin ve her yerde hakkı söyleyin. Emirler fasık ve zalim bile olsalar onlara karşı çıkarak kendilerle harp etmek bütün ulemanın ittifakıyla haramdır. Bir idareci, Müslüman bir idareci fasık ve zalim bile olsa onlara karşı çıkarak, ona karşı çıkarak kendisiyle harp etmek bütün alimlerin ittifakıyla haramdır diyor şerhte. Bu bapta pek çok hadis-i şerif vardır. Efendimizin sözleri vardır. Ehl-i sünnet ulemasına göre hükümdar fasıklığından dolayı mazul olmaz. Fasık demek, günahkar demek. Günahkarlığından dolayı bir idareci, Müslüman bir idareci o makamdan azledilmez, indirilmez. Zira netice kan dökmeye ve çeşitli fitnelere sebep olur. Çünkü onu indiriyoruz, başkasını çıkarıyoruz derken pek çok karışıklık olur. Ve bu karışıklıklar ise o günahkar adamın idarede kalmasından daha büyük sıkıntılar, Müslümanlara daha büyük zararlar verir. Burada her hususta Müslümanların faydasını, zararını, İslam'ın faydasını, zararını düşünmek durumundayız. Bu konularda hakikaten çok bilgi eksikliklerimiz var. Bu konuları biraz daha eğilip bu hususları öğrenmemiz gerekiyor. Bu hususta İslam'ın temel eserlerine, temel kaynak kitaplarına müracaat etmemiz gerekiyor. Bu hükümdarın azlindeki mefsedet yerinde kalmasındaki zarardan daha çok olur diyor. Kadı İyaz'ın beyanına göre ulema kafirden Müslümanlara hükümdar olmayacağına, hatta evvelce Müslümanken sonradan kafir olsa azledilmiş sayılacağına ittifak etmiştir. Bir kafir, küfrü bilinen bir adam, bakıyorsunuz ateisttir, dinsizdir, dine yan bakıyordur ama siyaset icabı Müslüman görünüyordur. Biz de Müslümanız, biz de şöyleyiz, böyleyiz diyorlar ama kimsenin gözünden kaçmaz kimin ne olduğu. Bu sebeple Müslüman olmadığı, Müslümanlara karşı içinde bir kin, düşmanlık besleyen bir insanın idareye gelmesi, başa gelmesi ve böyle bir insana destek vermek hiçbir zaman söz konusu değildir ve bu doğru değildir, yanlıştır alimlerin ittifakıyla. Müslümanken küfre giren bir insan da o da kendiliğinden azledilmiş olur zaten. Onunla karşı mücadele etmek gerekir. Namaz kılmayanın hükmü de budur. Namaz kılmıyorsa bir idareci. Onun da diyor idareden baştan indirmek gerekir. Bunun zararı ne olursa olsun bununla mücadele etmek gerekir. Ama namazını kılan Müslüman bir idareci için böyle bir şey söz konusu değil. Hadis-i şerif emri bil marufun farz olduğuna delil. İmam Nevevi yine diyor ki ulema alimlerimiz onun farz-ı kifaye olduğunda ittifak etmişlerdir. Emri bil marufun. Bir kimse bu hususta canından, malından veya başkasının canından olacağından korkarsa, yani emri bil maruf doğruları söylediği zaman idareciye karşı canından, malından, başkasının canından korkarsa eliyle ve diliyle bu vazifeyi yapmak ondan düşer. Eliyle diliyle yapmayabilir. Ona sadece kalbiyle kerih görmek vacip olur. Kalp ama onu kabul etmeyecek hiçbir zaman. Kalbiyle onu kerih görecek. Bizim mezhebimizle cumhurun mezhebi budur. Hanefilerde alimlerin çoğunluğu da bu görüştelerdir. Kıymetli dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. İnşallah yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.